Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Evet, bugün Ali Nesin konuğumuz. Çok eski dostumuz, programlarımıza da zaman zaman konuk olmuştur. Çok severiz kendisini. Açık Bilinç'te şimdi ne konuşacağımızı siz takdimini yaparsanız.
Tabii memnuniyetle. Ali Nesin ilk kez konuğumuz oluyor ve ilk kez matematik üstüne bir program yapıyoruz. Hoş geldin Ali. Öncelikle merhaba.
Hoş bulduk Güven.
Merhaba Ali, hoş geldin.
Hoş bulduk Ömer.
Açık Bilinç'te fizik ve matematiği biraz ihmal ettiğimizi ama bunu bir şekilde telafi edeceğimizi söylemiştim. Ben geçen sene fizik serisi yapmaya başladık bildiğiniz üzere. Bugün de matematik serimizin ilk programını yapıyoruz. Bundan sonra farklı matematikçilerle farklı programlar ele alacağız. Hatta bir aksilik olmazsa bu programın ardından gelecek hafta Matematiğin Peşinde isimli bir oluşumu kurmuş olan iki genç matematikçi Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç da konuğumuz olacaklar. Matematik nedir? Matematikçi nasıl bir kişidir? Matematik ne işe yarar? Niye önemlidir? Böyle şeylere girişi Ali Nesin'le yapmak istedik. Ali Nesin'in hem bir araştırmacı matematikçi kimliği var hem de bir pedagog matematikçi kimliği var. Ben ikisinden de bahsederek kendisini tanıtmak istiyorum. Araştırmacı matematikçi kimliğine baktığımız zaman işte üniversiteyi Paris'te, ardından doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde yaptığını görüyoruz. Kaliforniya Üniversitesi Irvine'da öğretim üyesi olarak çalışıyor. Orada doçent ve profesör oluyor. Daha sonra Aziz Nesin'in vefatından sonra Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın yönetimini ele alıyor. Daha sonra Matematik Köyü kuruyor falan. Bunlardan bilahare bahsedeceğiz. Hali hazırda Bilgi Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmacı matematikçi Ali Nesin'den bahsederken bir de küçük makaleden kısaca makalenin kendisi küçük değil bahsetmek istiyorum. 1990 senesinde Compositio Mathematica isimli bir dergide yayınlanmış bir makale var. Çok teknik bir makale, anlaması ya da aktarması çok zor fakat makalenin yazarı makalenin en sonundaki teşekkürler kısmında diyor ki benim bu makaledeki ana sonuç aklıma Isparta'da bir askeri cezaevinde yatarken gelmişti. Bana bu eşsiz fırsatı sağlayan amirlerime ve özellikle General Yusuf Haznedaroğlu'na burada huzurlarınızda teşekkür ederim diyor. Bu makalenin yazarı da Ali Nesin, Isparta'da askeri cezaevinde çünkü işte Amerika'dan Türkiye'ye bedelli askerlik yapmaya gitmişken orada askerleri isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanıyor, askeri cezaevinde kalıyor ama boş durmayıp böyle bir matematiksel sonuç kanıtlıyor. Bunu da 1990 senesinde bir makalede yayınlıyor. Pedagog Ali Nesin'e gelince bundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bir kere öncelikle matematik köyünü kuran, bir tek kuran değil, yoktan var eden, tek başına büyük emeklerle var eden kişi Ali Nesin. Matematik köyü benim Türkiye'de en beğendiğim, hatta her yönüyle hayran olduğum bir eğitim kurumu. Yalnızca matematik köyünden konuşmak üzere bir başka program yaparız ileride diye ummaktayım. Dolayısıyla bu konuyu daha uzatmayacağım. Fakat eğitime yaklaşım tarzından işte mimarisindeki inceliklere ya da kütüphanesine kadar filan sahiden çok harika bir yer. Matematik köyünün yanı sıra bir de Matematik Dünyası diye bir popüler matematik dergisi var. Ali Nesin bu dergiye de çok emek vermiştir. 2003'ten 2014'e kadar 15 sene işte genel yayın yönetmeni deniyor galiba. Neyse yani dergiyi götüren isimdi. Ve derginin hiçbir sayısında hiçbir pürüz, eksik, yanlış, hata olmasın diye işte sabahlara kadar çalıştığının ben uzaktan şahidiyim. Matematik Dünyası çıkmaya devam ediyor. Bir elektronik dergi olarak bundan sonra çıkacakmış diye internetten okudum. Bütün bu bahsettiğim her şeyin bağlantıları Açık Bilinc'in Twitter sayfasında var. İlgilenenler, daha fazla bilgi isteyenler gidip oradan bakabilirler. Peki ben bu girişi biraz uzattım. Şimdi sözü Ali'ye vermek istiyorum. İki kişiyi fakat anarak müsaadenizle bunu yapayım. Bir tanesi Tosun Terzioğlu. Artık hayatta değil ama zamanında Açık Radyo'da Matematik Hikayeleri diye bir program yapmıştı. Matematiğin radyoda nasıl anlatılabileceğinin çok keyifli bir örneği aslında. Kendisini anmış olalım. İkincisi de Ali'ye şimdi kim korkar matematikten diye soracağım. Bu aslında bir kitabın da başlığı. Nazif Tete Delenlioğlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıkışlı bir akademisyen, hayatının son yıllarını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmişti. Tosun Bey gibi Nazif Tete Delenlioğlu da artık hayatta değil. Fakat Kim Korkar Matematikten kitabını Nesin Köyü Yayınları yeniden basmış. Dolayısıyla bulmak mümkün. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Hem Nazif Tete Delenlioğlu'nu bu şekilde anmış olalım hem de kitabın aslında bulunabileceğini, güzel bir kitap olduğunu buradan ben haber vermiş olayım. Ve peki matematik nedir? İnsanlar matematikten niye korkar? Aslında niçin korkmamaları gerekir? Ali, topu senin kucağına bırakıyorum.
Hangi anlamda matematik nedir? Yani hayatta ne mi işe yarar? Yani niçin bulunmuş mudur? Neden? Yani tarihsel olarak mı? Eğitimsel olarak mı?
Yani eğitimsel... Hepsine kabuliz. Ne söylemek
yani başlangıçta tabii ki dünyayı, evreni, yıldızları, mevsimleri, taşın atışını falan anlamak içindi. Yani daha iyi yaşamak içindi. Aslında ilk önce geometri herhalde vardı. Sayılar daha sonra, yani cebir daha sonra ticaretle birlikte başlamıştır. Ama matematiğin özü aslında geometridir. Yani fizik ve geometri tabii ki. Ama daha sonra kendi başına var olmuş. Yani bazı aksiyomatik bir sistem tabii ki. Yani bir takım gerçekleri buluyoruz. Bir takım gerçekleri bulmak için de başka gerçeklere ihtiyacımız var. Onları bulmak için de başka gerçeklere ihtiyacımız var. Bunu ilelebet sonsuza kadar gidemeyeceğimiz için, geri dönemeyeceğimiz için bazı gerçekleri kabul ediyoruz. Onlara da aksiyom deniyor. Bazı aksiyomlar son derece doğal aksiyomlar. Bu aksiyomlar da bu arada 20. yüzyılın başlarında bulunmuştur. 1900'lü yıllarda falan bulunmuştur. Yani Öklid'in falan aksiyomları tam olarak aksiyom değildi. Sezgilere, hislere fazla hitap ediyordu. Yani bir doğruyu sonsuza kadar uzatırsan falan gibi pek anlamı olmayan cümleler kullanıyordu. Daha sonra 20. yüzyılda tam olarak aksiyomlaştırıldı. Kaç tane aksiyon var bakayım. Aslında sonuç tane aksiyon var da aile 10 tane galiba bakayım. 6, 7, 10 tane 10 tane aksiyon var. Bunlardan 6 tanesi ilkokul düzeyinde diyelim. Yani o kadar doğru. Ve bu ilk 6 tanesinin tutarlı olduğu, yani bir çelişki çıkmayacağından kanıtlanmış. Yani kanıtlanıyor. Kolay bir kanıtı var. Ben öğrencilerime kanıtlarım bunu. Ama yedinci aksiyonla birlikte sonsuz kümeler var oluyor. İşte o zaman Gödel'in meşhur teorem var işte. Aritmetik, yani toplama ve çarpma ile birlikte aritmetik. O işin içine girdiği zaman o aksiyonların, temel aksiyonlar diyelim ama bu aksiyonların tutarlı olduğunun kanıtlanamayacağı kanıtlanıyor Gödel tarafından 1930 yıllarında. Ve arkasından da başka aksiyonlar var ki onlar mühendislikte hiçbir işe yaramazlar. İlk 7 aksiyom mühendislere yeter, uygulamaya yeter. Bir lise öncesi, bir mühendis, bir ne bileyim ben jeolog sadece o aksiyonlarla yetinebilir. Ama daha sonraki 3 aksiyom hiç işe yaramayan aksiyonlar. Matematiğin evreninin daha düzenli, daha anlaşılır olmasına yarayan aksiyonlar sadece.
Bu en temel aksiyonlar, yani doğru o kadar bariz ki kanıtlamaya çalışmaya gerek yok diye düşündüğümüz şeyler herhalde. Bir iki örnek verir misin?
Yani kümeler kurumun aksiyonu, her şey kümeler kurumuna dayanır. Kümeler kurumun aksiyonlarıdır bunlar. Birkaç aksiyon sistemi vardır. Bir tanesi en çok kullanılan Zermelo-Frankel-Choice, ZFC, ZFC, yani Zermelo-Frankel ve seçim aksiyonu denilen sistemdir. Gödel-Bernays vardır, von Neumann, Gödel-Bernays-von Neumann sistemi vardır. O sonlu sayıda aksiyonu vardır onun. Bir de Russell'ın tipler kurumu vardır. Belki başkaları da vardır ama ben bu üçünü biliyorum sadece. Ve benim öğrenciler öğrettiğimde ZFC denen aksiyomdur. Bunların ilk 6 tanesi dediğin gibi gayet bariz aksiyomlar. Yani çok bize çok açık gelen aksiyomlar. Aksiyomun bir tanımı da odur aslında ama yanlış tanımdır. Aksiyom der ki tanım bize çok bariz gelen önermeler der. Öyle olmayabilir. Öyle olmayabilir. Mesela Öklid'in 5. postulası pek kadar bariz gelmiyordu insanlara. Sonraki 3 aksiyom bayağı tartışmalı aksiyomlardır bunlar. Yani ne demek aksiyom? Matematiğin aksiyomları ne demek? Matematiğin aksiyomları demek gerçeğin ne olduğuna karar veriyorsun demektir. Yani dışımızda bir dünya var, o dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Ve o dünyayı anlamaya çalışıp anladığımızı başkalarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Matematik esas olarak budur. Matematik sadece emin olmaya yaramaz. Aynı zamanda o gerçeği, o bulduğun gerçeği başkalarıyla paylaşmana da yarar. Yani ortak akıldır aslında matematik. Ama mesela din öyle değildir, güzellik öyle değildir, sanat öyle değildir, felsefe öyle değildir, siyaset öyle değildir. O yüzden siyasetçiler kavga ederler. Yani da geçenlerde bir tanesi diğerinin bacağını ısırdı. Sen hiç gördün mü matematikçi başkasının bacağını ısırsın? Yani
görmedim
böyle. Ama bir zamanlar neredeyse oluyordu bu aksiyonlar, işte o bahsettiğim o 3 aksiyon aslında 2 aksiyon diyelim ki, üçüncüsü pek önemli bir aksiyon değil. O 2 aksiyon çok büyük tartışmalara neden olmuştu, seçim aksiyonu özellikle. O seçim aksiyonuyla çok tuhaf şeyler kanıtlanabilir, çok doğal şeyler kanıtlanabileceği gibi çok tuhaf şeyler de kanıtlanabilir. Kara tahtasız tabii konuşmak zor matematik üzerine.
Ben şöyle o zaman belki soruyu sorayım. Matematik felsefecileri mesela matematiğin statüsü üstünde tartışıyorlar. Matematik bir bilim midir değil midir diye bir tartışma var. Bundan da kısıt sentetik bir bilim midir değil midir geliyor. Bundan da ne kastediyoruz? Yani fizik, kimya, biyoloji işte deney yaparak bir takım veriler toplayarak, ölçüp biçerek sonra da bunları bir araya koyarak bir takım sonuçlara ulaşıyor. Matematiğin deney yapmaya ya da bu anlamda veri toplamaya ihtiyacı yok. Bu anlamda bir sentezleme söz konusu değil.
Evet.
Belki dolayısıyla bilim değildir de bilimlerin işine yarayan bir araç gereçten ibarettir falan diyenler var. Ben bu görüşte değilim ama her halükarda matematiğin felsefi statüsüne baktığımız zaman belki şunu sormak mümkün. Sentetik değil, analitik bir sistem gibi duruyor matematik. Yani bir şekilde biz bir sistemi kurguluyoruz. İşte bu senin bahsettiğin aksiyonları en başa, en temel yere, en alta belki yerleştiriyoruz. Bunun üstüne müthiş bir sistem inşa ediyoruz. Bunun hepsinin yanlış olma ihtimali, yani bilimde sürekli mesela bir takım revizyonlar oluyor, fizikte de biyolojide de bugün doğru sandığımız şeylerin yanlış olduğunu görebiliyoruz, değiştiriyoruz. Revizyon yapmak için bilimin kendi araç gereçleri de var, bunlara da sahip. Matematik bu durumda bir istisna teşkil ediyor mu? Ya da diğer bu sentetik bilimlerle karşılaştırdığımız zaman matematiği nasıl görmeliyiz? Böyle sorsam.
Ya, matematik bir defa diğer bilimlerin, diğer uğraşların ya da diyelim, bilimsel uğraşların aksine kendi doğrusunu içerir. Yani kendi doğrusunu kendisi tanımlar. Gerçekten hayattan, dış dünyadan kaynaklanır tabii. Kaynağını oradan alır ama zihinsel bir sistemdir her şeyden önce. Ve matematiksel bir kanıtın doğruluğunu yanlışını anlamak için deney yapılmaz. O yüzden bilim mi değil mi bilmiyorum. Bilimin tanımına göre değişir tabii ama bilim olsa bile diğerlerinden çok farklı bir bilim olduğu belli. Yani şey gibi, satranç gibi. Satranç oyununda mesela 3 hamlede mat problemleri vardır. Ve yani bu doğrusunu kendi içinde barındırır satranç. Yani hamleler bellidir, yapacağın hamleler bellidir, kuralları bellidir. Ve ne bileyim ben Çin'deki tayfundan, Amerika'daki enflasyondan, işte bilmem ne Merkez Bankası'nın kararından falan bağımsızdır ya da küresel ısınmadan bağımsızdır. Şimdi Ömer var karşımda, onu söyleyeyim. Kendi gerçeğini kendisi barındırdığı için diğer tüm bilimlerden farklı ve aslında sadece bilimlere değil, tüm hayatı etkileyen, yani şey gibi, sanat gibi, felsefe gibi uğraş dallarından bir tanesidir. Ne işe yaradığı tam olarak bilinmez. Çünkü her işe yarar. Yani fiziğin ne işe yaradığı belli, fiziğin amacı belli. Matematiğin amacı tam olarak belli değildir. Matematiğin amacı aslında, yani başlangıç amacı o. Yaşadığımız dünyayı anlamak, tehlikelerden korunmak, daha iyi beslenmek, mevsimleri anlamak, yağmuru falan anlamak. Budur. Yani.
Peki, bir de şunu söyleyeyim. Matematik içinde bir saf matematik, uygulamalı matematik gibi bir ayrımdan bahsediliyor. Bir de tabii matematiğin alt alanları var. Yani sayı kuramı üstüne çalışan birisi mesela işte analitik geometri üstüne çalışan birisinden hayli farklı işler yapıyor ya da matematiksel analiz üstüne çalışan birisi bambaşka konularda çalışıyor. Biraz bunlardan bahsetsek, yani bu alt alanlar neyi belirler, hangi temellerde bu şekilde bölünmüştür ve bir saf uygulamalı matematik ayrımı nedir? Sen buna inanıyor musun?
Peki, inanmıyorum dost. Yani matematiğin uygulamaları tabii ki var ve olmalı da tabii ki, hiç kuşku yok. Ama matematiğin kendisini bilmiyorsan uygulamasını yapamazsın ki. Bu matematik mühendisliği gibi bölümler var. Bence çok yanlış bölümler onlar. Yani o bir üniversitede olmaması gereken bölümler. Bir meslek okulu belki o. Meslek okulunda olabilir. Ama bir üniversitede öyle bir bölümün olmaması lazım. Yani şimdi bizim öğrencilerimiz de maalesef çok genel bir matematik kültürü almıyorlar. Yani mesela çoğu matematikçi tek bir konuda uzmandır. Hepimiz aslında tek bir konuda uzmanız ama mesela bir sayılar kuramcısı bir analiz seminerine gitmez genellikle. Ama en iyileri, inan bana, en iyileri, en iyi matematikçiler hemen hemen her konudan anlarlar. Yani her konuşmadan zevk alırlar, matematik konuşmasından zevk alırlar. Benim burada öğrencilere tavsiyem, gençlere, öğrenme çağı sanırım 35 yaşında bitiyor. Yani ondan sonra öğreniyorsun belki ama asıl temelleri hatta 25 yaşında falan da bitiyor diyelim ki. 25 yaşına kadar öğrenmeyi açtıysan, kendini açmamışsan daha sonrası çok zor oluyor. O yüzden mesela bazı öğrenciler gelir bana, ben sayılar kuramını sevmem der. Böyle bir şey diye, ben taşı sevmem falan gibi bir şey, yani diyemezsin böyle bir şey. Yok ya, yani sayılar cebirde iyi olmayabilirsin, yani o olabilir ama sevmem diye bir şey olamaz. Bu taşı, kayayı, havayı, suyu sevmem gibi bir şeydir yani. Yani matematik çok dallanıp budaklandı, çok genişledi ama bir yandan da birleşti. Şimdi nasıl mümkün ki o kadar çok şeyi bilebiliyoruz? Çünkü eskiden 50 tane teorem vardı, o 50 teorem tek bir teorem altında toplanıyor. Yani soyutlaştıkça genelleşiyor. Genelleştikçe de o 50 tane teorem tek bir teorem haline geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar teoremler kanıtlılar doğru ama bir zaman sonra farkına varıyorsun ki bu farklı teoremler aslında tek bir teoremmiş.
Ne demek tek teorem? Yani nasıl oluyor?
Tek bir teoremin sonuçlarıymış.
Yani
ya çok ilginç. Yani yoksa o kadar çok şeyi bilmemiz mümkün değil.
Evet.
Yani bir yandan çoğalırken diğer yandan azalıyor.
Çok ilginç bir şey, evet.
Evet. Bir de yani matematikçilerin karşılaştıkları, matematik kendi gerçeğini kendi içinde barındırır dedin. Bununla aslında çelişen bir şey değil. Bir takım düşüncelerin peşinden giderken belli bir sonuca ulaşıyor bir matematikçi. Fakat mesela bunun nasıl kanıtlanacağından emin değil. Bunu ortaya koyuyor fakat kanıtının ortaya çıkması işte yanlışlanamıyor. Bazen yüzyıllar sürüyor. Bu Goldbach hipotezi diye bilinen şey ya da Kolat sanısı filan. Biraz da bunlardan bahsetsek, böyle ucu açık problemler de var matematikte. Çözülmemiş ve günün birinde kanıtlanıp kanıtlanamayacağı da belki bilinmeyen fakat doğru olduğuna hemen herkesin inandığı şeyler diye anlıyorum. Öyle midir?
Yani emin değilim ben doğru mu değil mi? Yani çok emin değilim doğrusu. O kanıtlanmamış hiçbir şeyden emin değilim. Yani problem dediğin çok, matematik problemi çok var. Yani ne kadar matematikçi varsa onu onla çap aşağı yukarı o kadar açık şu anda. Yani sonsuz tane var tabii de insanların şu anda uğraştığı problem sayısı, bilinmeyen problem sayısı, matematikçi sayısının 10 misli 20 misli falan. Yani ben şimdi kaç yıldır ne zaman 24 yaşında başladım doktoraya. O zaman ilk doktora problemim 2 yıl uğraştım, çözemedim. Ve bugün hala daha bilinmiyor. Bu 30 yıllık 40 yıllık bir problem. Ama 100 yıllık 200 yıllık problemler var. Bazıları daha meşhur oluyor diğerlerinden. Çünkü bir şey aradığından değil, çok daha kolay anlaşıldığından, herkese hitap ettiğinden. Yani bazı problemler vardır. Onu anlamak için 4 yıl, 5 yıl okuman lazım üniversitede. Hatta daha fazla okuman lazım. Ama bazı problemleri bilim öğrencisine anlatabilirsin. Bu saydığım problemleri mesela. Onlar tabii çok cezbedici problemler. Ve aslında sana bir şey söyleyeyim mi? O problemlerin birçoğu da pek bir işe yaramaz. Ya da daha doğrusu ne işe yarayacağı bilinmiyor şu anda. Ama sadece merak konusu ve o problemler, o işe yaramayan problemler sayesinde matematik gelişiyor. Mesela Fermat teoremi. X üstü n artı y üstü n hiçbir zaman z üstü n'ye eşit olamaz. X, y, z pozitif tam sayılar için ve n 2'den büyük. Bu 350 yıllık bir problemdi. Herhangi bir uygulaması yoktu. 350 yıl sonra çözüldü. Ama o çözülene kadar matematik o kadar gelişti ki ya o çözülsün diye, sadece o problem çözülsün diye bütün modern cebir aslında o problemi boşluyoruz. Ve o hiçbir işe yaramayan Fermat teoremi kanıtlamak için geliştirilen cebir her şeye yarıyor. Çok şeye yarıyor. Mühendislerin bile bilmesi gerekiyor. Fizikte mesela önemlidir.
Evet Ali Nesin, ben de burada o zaman Açık Radyo'ya yönelik bir şey söyleyeyim. Yani ilk daha radyo 25 sene kadar önce kurulurken manifestosunda hiçbir soruna çözüm bulmayacağımıza söz veriyoruz demiştik. Olsa olsa meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler üretmeye çalışıyoruz demiştik. Çok o geldi
doğru
aklıma.
Çok doğru. Çok doğru.
Merak çok önemli. Tabii ki. Tayin edici önemli tabii, bir şey herhalde.
Tabii.
Peki ben de burada o zaman aslında belki programın da son bölümü olarak matematik eğitimiyle ilgili bir şey sorayım. Bu Ali Nesin'in çok yakından bildiği bir başka alan. Mesela matematik köyüne gelip matematikten aslında pek hoşlanmadan ama neyse işte gelmek durumunda kalmış bir öğrenci. Tahmin ederim ki oradaki eğitimi bitirip giderken bambaşka bir zihin yapısıyla ayrılıyor oluyor. Sen ne görüyorsun bu öğrencilerdeki değişimleri? Yani matematik eğitiminin getirdiği değişimi nasıl tanımlarsın?
Vallahi her şeyden önce galiba insan kendisinden daha fazla kuşku duyuyor matematik öğrendiği zaman. Yani çünkü düşünmeyi öğreniyorsun, düşünmenin ne kadar zor olduğunu öğreniyorsun, hata yapabileceğini kabul ediyorsun. Daha demokrat bir insan oluyorsun bence. Ve yani hiçbir zaman gerçekten çünkü matematikteki kesinliği gördüğün zaman diğer tüm kesinliklerden kuşku duymaya başlıyorsun. Ben matematiği bu yüzden sevdim. Yani ilk gördüğü birisi bana, bir abim 4-5 yaş daha büyük, bana bir tüme varımla kanıt yöntemi anlattı. Hayran kaldım. Yani bu kadar doğru bir şey ben hayatımda hiçbir zaman görmemiştim. Ya bu kadar doğru bir şey varken ben ressam olmak istiyordum. Resme falan gitmek yani deli saçmalısı bir şey. Yani hiç emin olmadığım bir şey. Yani ben deli miyim? Yani bu kadar kesin ve net bir şey varken niye herkesin tartıştığı, kimsenin değerine emin olmadığı bir uğraş dalına gireyim ki? Yani bu kesinlik ve bu emek veriyorsun. Emek veriyorsun ve karşılığını alıyorsun. Bir şey daha söyleyeyim bu arada. Önemli bir şey bence. Şimdi olasılığı olmayan bir şeyin tekrarlanamayan bir şeyin olasılığı olmaz. Yani tek bir defa dünyada tek bir defa olacak bir şeyin olasılığı olmaz. Ama mesela hava durumu için değil mi? Ne diyor? %90 olasılıkla yağmur yağacak diyor. Nasıl yapıyor? Çünkü hiçbir zaman yarın bir de hiçbir zaman tekrar etmeyecek. Yarın bir defa olacak. Dolayısıyla olasılığı olmaması lazım. Ama ne yapıyoruz olasılığı olması için? Birçok veriyi yok sayıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kafkaslar'daki hava basıncıymış. Efendim ondan sonra Sahara'daki sıcak hava akımıymış. 10 tane 20 tane veri alıyorsun. 10 tane 20 tane veri alıp gerisini yok sayıyorsun. Böylece istatistik yapabiliyorsun. Ve geçmiş verilerin oluyor. Ekonomi de öyledir. Yani şimdi ben de çıkıp bir çikolata alsam bakkaldan ekonomiye bir katkım olur ama ekonomi bunu yoksa ya. Ekonomi neyi yapacağım? Cari açığa bakar, işsizliğe bakar, efendime söyleyeyim ithalata bakar, enflasyona bakar, faize bakar, ona yurt dışına bakar falan. Böylece bir bilim oluyor. Ve böylece bir kalem kağıtla yapılabilen bir şey oluyor. Yani çünkü mesela bir şey gibi bir deprem uzmanı gibi yani bir bina kaç derece Richter ölçeğinde kaç derece depreme dayanır diye sorduğun zaman o binayı sarsmıyor. Ölçülerini alıyor, eve gidiyor, hesabını kitabını yapıyor ve ondan sonra hesap kitapla masa başında anlıyor ne kadar şey olduğunu. Yani ne yapmaya çalışıyoruz biz matematikte? Hayatı çok karmaşık olan, çok komplike olan yani düşünsene bir çikolata alman bile ekonomiyi etkiliyor. Sen bunları yok sayıyorsun. Mükemmel bir dünya yaratıyorsun. Gerçek hayatın bir kopyası olduğunu varsayıp matematiksel gerçeğe ulaşıyorsun. Yani diyorsun ki bu bina diyorsun 6.2 depreme ancak dayanır diyorsun. Yani belki bina 6'ya dayanıyor da ya da işte 6.3'e dayanıyor hata olabilir. Ama sen ne yapıyorsun? Mükemmel bir dünya yaratıyorsun zihninde. Eğer bu mükemmel dünyada, basitleştirilmiş dünyada gerçeğe ulaşmasını bilmiyorsan, gerçek dünyada hiçbir biçimde gerçeğe ulaşamazsın. Öyle bir çaban bile olamaz boş boşunadır. Çünkü gayet basit bir ortamda, matematik gayet basit. Aksiyonları var, kuralları belli. Orada bir gerçeğe ulaşacaksın. Orada düşüneceksin. Orada yaşayacaksın. Orada sonuçlar elde edeceksin. Gerçek hayatta çok zor. İyi, güzel, yararlı, eğitim nedir falan gibi sorular o kadar zor ki. Eğer matematikte %100 kesin olan sonuçlara ulaşmaktan zevk almıyorsan eğer. Hayata dair herhangi bir düşünce geliştirme.
Hayatın bayağı zor olur o zaman galiba.
Yani yani doğruya ulaşman çok zor olur, ikna etmen çok zor olur başkalarına.
Evet, dolayısıyla hepimizin bir parça daha matematik eğitimi almasında fayda olur.
Bence yani. hepimizin 4 yıl liseden sonra 4 yıl matematik eğitimi alması gerekir. Ondan sonra ne yapacaksa sonra yapsın.
Çok ilginç.
Evet. Peki matematik serisini kapatmak için aslında mükemmel bir cümle oldu.
Evet.
Bu arada bir resimle matematik karşılaştırması yaptı Ali Nesin. Kendisinin çok yetenekli bir ressam olduğunu da ben biliyorum. Her ne kadar matematiğe kendisini adadıysa da resimden vazgeçmiş birisi olmadığını burada parantez içinde söyleyeyim. Matematik serisine böylece başladık. Bir aksilik olmazsa Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç'la gelecek hafta matematik konusunu sürdüreceğiz. Bugün konuğumuz matematikçi Profesör Ali Nesin'di. Açılışı bizim için yaptı. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ali çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Güvenciğim, Ömerciğim. Sağ olun.
Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.